Ayrım 19.
Halbuki ne hayalleri vardı bir zamanlar. Çocukları ormanlardaki kayın ağaçları, koca ulu çınarlar gibi kök salacaklardı. Bereketli topraklar üstünde olmamıştı, olamamıştı işte. Tanrı istememişti, ne topraklar ne bağlar kalmıştı, ne evler ne haralar. Önce Seyit'i kaybetmişti, en gururlandığı, yetişmesini övünçle izlediği, yerini seçtiği en sevgili oğlunu yitirmişti. Bir deniz ötedeki memlekete ve onunla beraber uzaklaşan küçük oğlu Mahmud'un hiç değilse ağabeyiyle beraber gittiğini zannediyordu. Ta ki İstanbul'dan mektup gelene kadar. Ondan hiç bahsetmediklerine, fotoğraflarda olmadığına göre yaşamadığı belliydi. Sonra o korkunç yıllar, asırlardır toprağından, ormanından bereket fışkıran Kırım'ın açlık yılları. Kırım'ın bağrından çıkan ne bereket varsa gemilere yüklenip dışarıya satılmaya başlanmıştı. Ne buğdayına, ne üzümüne, ne hayvanına artık sahip değildi Kırım. İşte açlık yıllarından biri almıştı gencecik Havva'yı. Zaten çok narin olan bedeni dayanamamıştı. En büyük çocuğu Hanife ise henüz çok yeni, kocasıyla beraber sorgulanmaya götürülmüş, bir daha geri dönmemişti. Limanda yakalanan kaçak gencin anne ve babası oldukları öğrenilmişti. İçi kan ağlayan Mehmet Eminov onların sürgünde bir yerlerde bile olsa yaşadıklarını ümit etmek istiyordu. Allah bir tek Osman'ı bağışlamıştı onlara. Onun ve gelinin varlığında teselli bulmaya çalışıyorlardı karı koca. Yoksa hayat yaşanılacak olmaktan çok uzaktı artık. Azizler bölgesindeki mezarlık ile bu oda arasında geçiyordu zamanları. Osman neşeli esprili karakteriyle Seyit'i andırmakla beraber ağabeyinde olmayan yumuşak başlılık ve uysallığa sahipti. Ailenin hayatta olduğu kesin son fertleri olarak baba, ana ve oğul iyice kenetlenmişlerdi. Neredeyse her gün beraber geçirdikleri bir saat olurdu. Bunları düşünmek Eminof'u yine hiç kurtulamadığı özleme gömmüştü. İçi daralıyordu. Osman'ın evine kadar gidip onu görmesi lazımdı. Kaybettiği tüm sevdiklerinin hasretini onun yanında nispeten dindirebilirdi. Oturduğu yerden kalktı, askıdan ceketini alıp kalpağını başına geçirdi. Elindeki kanaviçede hayallere dalmış olan karısıyla vedalaştı. Merdivenlerden inerken kat aralarında, basamaklarda karşısına çıkan birkaç kişiyle göz göze gelmemeye çalıştı. Hiçbirisine tahammülü yoktu. Yediği darbelerle yer yer eğrilmiş, parçalanmış trabzanlara, sıvanır dökülmüş duyarlara, sevgiyle dokunan, renginin bir zamanlar ne olduğunu hatırlamaya çalıştığı halılara, sevgiyle basan bir tek o ve karısı vardı artık bu koca evde. Bir zamanlar lavanta ve gül kokusu soluyarak karısının piyano seslerini dinleyerek inip çıktığı merdivenlerde şimdi yağ kokulu adamların, yaygaracı karılarının, sümüklü çocukların hınç alırcasına zarar vererek dolaştıklarını görmeye dayanamıyordu. Kendisini bir an önce dışarıya atmak isteğiyle sokak kapısına doğru yaklaştığı an kapı açıldı. Kiracılardan birinin eşliğinde iki asker içeri girdiler. Adam kirli sarı dişlerini ortaya çıkaran bir sırıtışla Mehmet'i gösterdi. İşte yoldaş, Eminof bu olur. Mehmet başının üzerine yeni kara bulutların geldiğini sezmişti. Soğukkanlılığını kaybetmeden konuştu. Evet, Mehmet Eminof benim. Askerler hiç vakit kaybetmeden iki yanına geçip iteler gibi dışarıya çıkardılar. Yaşlı adam hala dik duran kuvvetli bedenini iki yana döndürerek onlara direndi. Neler oluyor, ne istiyorsunuz benden? Birazdan öğrenirsin yoldaş. Mehmet onlara uymaktan başka çare olmadığını çok iyi biliyordu. Aralarında onların hızlı sert adımlarına uymaya çalışarak yürümeye başladı. Yanındakiler için çok önemsenip izlenecek bir şey değildi bu. Artık her gün birilerinin evlerinden alınıp götürülmesine alışılmıştı. Yine de korkuyorlardı. Kimin kendilerini ne gün ne için şikayet edeceği belli değildi. O günü kendi başlarına bir bela gelmeden atlatabildikleri için sevinecek bakanlar bile oluyordu. Karakoldan içeri girdiklerinde Mehmet'i odalardan birisine doğru götürdüler. Açılan kapıdan içeri girmek üzereydi ki koridorun diğer ucunda bir askerle beraber beklemekte olan Osman'ı gördü. Seslenmek istedi ama sırtından iterek derhal kapıyı kapadılar. Mehmet şaşkındı. Olanları gururuna yediremiyordu. Bakışları iyice sertleşmişti. Masada oturan yetkilinin kendisini beklediği belliydi. Adam onu küçümsemeye çalışan bakışlarla süzdü. Önce maneviyatını ezmek istiyordu karşısındakinin. Bu işi iyi bilirdi. Hiç suçu olmayanlara dahi bakışıyla suçluluk hissi verirdi. Zaten sonrası kolaydı. Morali bozulan korkuya kapılır, korkuyla neleri halletmezdi. Ne suçlara suçlar uydurmuştu bu taktikle. Ders olsun diye yine suçlar yaratılmıştı. İşini eğlenceli buluyordu. Bir müddet hiç konuşmadı. Odada yalnızmışçasına ağır hareketlerle bir sigara yaktı. Arka arkaya birkaç nefes çekti. Sonra aynı ağırlıkla ayağa kalkıp sırtını Mehmet'e döndü. Camdan dışarısını seyrederken tane tane konuştu. Oğlun nasıl yoldaş Eminof? Mehmet bunun ne kadar sinsice sorulmuş bir soru olduğunu hemen anladı ama anlamamış davrandı. Oğlumu dışarıda gördüm. Nasıl olduğunu benden iyi bilirsiniz. Diğeri kollarını arkasına alıp sigaralı elinin bileğini öbür eliyle kavradı. Mırıldanır gibi konuştu. Sorumu anlamamış olamazsın değil mi yoldaş? Mehmet en az karşısındaki kadar sabırlıydı. Oğlumu sordunuz, ben de cevap verdim. Buraya niye geldiğimizi hala daha söylemiş değilsiniz. Adam üniformasının yakası sıkıyormuş gibi çenesini ileri geri uzatıp boynunu uzattı. Aniden dönüp iki eliyle masaya vurdu. Parmakları arasındaki sigara ezilmişti. Kıpkırmızı yüzünden kin akıyordu. Siz hiç laf anlamazsınız değil mi? Hiç uslanmazsınız değil mi? Kendisine hakim olamamaktan sıkıntı almış gibi sesi tekrar yumuşadı. Ama gırtlağındaki tehdit nefesi belliydi. Yerine oturdu, bir sigara daha yakıp arkasına dayandı. Mehmet hala ayaktaydı. Oturmasını söyleyen olmamıştı henüz. Hırçın ama sakin bakışlarla karşısındakini izliyordu. Sorular sorup, yalvarıp, minnet bekleyip adamın keyfini artırıp işini kolaylaştırmak istemiyordu. Onun konuşmasını bekledi. Bu defaki soru çok yumuşak bir ses tonu ile çıktı ve çok daha netti. Benim kimden bahsettiğimi ikimiz de biliyoruz değil mi yoldaş Eminov? Ama cevap alamayınca sesini yükseltip tekrarladı. Gövdesini masanın üzerine eğerek sabırsızlanmaya başladığını gösteriyordu. Değil mi? İkimiz de biliyoruz. Mehmet sorgulama sisteminin neticesinden son derece emin olan adamı delirtecek bir sükunetle cevap verdi. Benim bir tek oğlum var. O da şu an koridorda. Komiser kurbanının inadından biraz eğlence payı çıkarmayı düşündü. Nasılsa kurtuluşu yoktu, elindeydi. Suni bir dostluk sesiyle devam etti. Haydi bu kadar inatçı olma Eminov. Ben şu denizi geçen oğlundan bahsediyorum. Durup söylediklerinin yarattığı tesiri izlemeye çalıştı. Yaşlı adam sanki kendi bilmediği bir mevzunun tekrarlanıyor olmasından sıkılmış bir tavırla cevap verdi. Diğer iki oğlumu seneler evvel kaybettim ben. Karşısındakinden öyle mi der gibi alaylı bir bakış alınca devam etti. Benimle vedalaşmadılar bile. Nereye gittiklerini, ne olduklarını bilmem, yıllar oldu. Hiç haberleşmedin mi? Hayır, oğullarımla hiç haberleşmedim. Yemin bile edebilirdi. Sadece geliniyle yazışıyordu ama kendisini sorgulayan adamın çok şey bildiğinin farkındaydı. Türkiye'den gelen haberler kime ait o zaman? Mehmet'i yavaş yavaş sıkıntı almaya başlamıştı. Yorgun kalbinin ne kadar dayanabileceğini bilmiyordu. Diğeri onun sıkıntısını hemen fark etti. Üstüne gitmek için iyi bir zaman olduğunu düşündü. Evet, söyle bakalım, o genç kadın, çocuklar kimin oluyor? Mehmet bütün gelen mektupların açıldığını anlamıştı. Özel hayatlarının bu tanımadığı adamlarca didik didik edildiği hissiyle yüzüne ateş bastı. Ancak Seyit'le aralarında en ufak bir yazışma geçmemiş, mektuplarda Mürvet ile karşılıklı onun adından hiç bahsetmemiş olmaları nispeten içini rahatlattı. Fotoğraflarda hep gelini ve torunlarına aitti. Bu düşünce ile rahatça cevap verdi. Akrabalarım oluyorlar, uzak bir akraba. Komiser derin sabırsız bir nefes çekti. Çekmecesini açarken başıyla işaret etti. Yoldaş Eminov, çok zorluyorsun beni ama şu gösterdiklerin belki hafızanı biraz daha çalıştırır. Ne de olsa yaşlı bir adamsın, gel otur şöyle. Eminov masanın üstündeki iskemleye oturduğunda dosyayı büyüyen gözlerle takip etti. Adlarına bir dosya açılmıştı demek. Damgalanmış, imzalanmış birçok kağıdın en üstünde bir zarf vardı. Komiser onun gözlerinin içine bakarak zarfın içindekileri uzattı. Mehmet tereddütle ama bir o kadar da merakla aldı verileni. Şaşkınlığı, heyecanı ve yakalanmışlığının çaresizliğini bir anda hissetti. Eğer bu zarf kendi evinde, kendi eline teslim edilmiş olsaydı, şu anda sevinçten, mutluluktan ağlıyor olabilirdi. Ama şimdi onca sene özlemiyle tutuştuğu Seyit'in ailesiyle çekilmiş fotoğrafı avucunu yakıyor gibiydi. Lime lime olmuş resim, mürekkeple yıkanmış mektup, nasıl bir takibe alındıklarının açık işaretiydi. Bütün güçlü görünmek arzusuna rağmen derin bir özlemle fotoğrafa takılan gözlerinin nemlenmesini engelleyemedi. Soruyla dalgınlığından ayrıldı. Bunlardan uzak akrabalar olduğunu söylemeyeceksin değil mi Eminov? Hiç inandırıcı olmayacak çünkü. Mehmet asabi ama betmin bir savurla sordu. Bu ne zaman geldi? Mühim mi, ne fark eder? Suç suçtur. Suç? İspiyonculuk suçu yoldaş. İspiyonculuk suçu, yani Sovyet'e ihanet suçu. Bunda ispiyonculuğu gösteren bir şey mi buldunuz? Belki, bulmamız şart değil. Bunlarla mektuplaşmanız yeter. Neden kalan oğlunla mutlu olmayı bilemedin Eminov? Neden herkesin şansını zorluyorsun? Mehmet Osman'la ilgili bir tehdit aldığını fark ediyordu. Diğer oğluyla haber bağı kurması yanı başındaki oğlunun hayatını tehlikeye düşürmek üzereydi. İkna edici bir ses tonuyla konuştu. Bunun böylesine bir suç olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra biz de yazmayız, onların da yazmamalarını sağlarım. Bana güvenebilirsiniz. Adam memnun olmuşa benziyordu. Kalemini masaya tıklatırken gülümsedi. İyi iyi. Akıllı adam olduğunu söylemişlerdi zaten. Senden bunu beklerdim Eminov. Sonra onun elinden fotoğrafı ve mektubu geri almak üzere elini uzattı. Mehmet vermeye niyetli görünmedi. Ne o, suç unsurlarını saklamayı düşünmüyorsun herhalde. Kabullenmek istemezsin değil mi? Bırak bunlar burada kalsın. Senin de başın rahat etsin. Elinden alınıp dosyaya yerleştirilen resmin ardından avucu açık kalan Mehmet en azından bununla kurtulmuş olacaklarını düşündü ama yanılmıştı. Gitmesi için henüz izin yoktu. Daha ne mektuplar gelmişti de bu dosyanın içine kalmıştı acaba diye düşündü. Evet, verdiğin karar çok akıllıca, beni ikna ettin ama burada bu durumdan hiç memnun olmayan üstlerimiz var. Onları da ikna etmen gerekecek, soruları olacağını tahmin ediyorum. Daha ne kadar kalmam gerekiyor onu bilemem. Evde karım meraklanacaktır. Diğeri kısa tok bir kahkaha attı ve hemen ardından ciddi bir yüzle masanın üzerinden Mehmet'e doğru eğildi. Bizlerin de çok merak ettiği şeyler var yoldaş. Bizleri ikna edemezsen karılarınız daha çok meraklanacaklardır. Oğlumun ne ilgisi var bu işle, onu niye getirdiniz? Mektuplarda onun da adı geçiyor. Mehmet işin boyutlarının sandığının ötesine geçtiğini fark ediyordu şimdi. Biz suç olacak hiçbir şeyden bahsetmedik mektuplarda. Komiser yumruğunu masaya vurarak bağırdı. Daha ne olacak? Rejim düşmanı, vatan haini olduğunla haberleşiyorsun. Resim yolluyorsunuz. Bu topraklara onun ne resmi ne canlı gövdesi girebilir artık. Sadece ölüsü girer. Anladın mı yaşlı Eminov? Duvardaki zile basmasıyla iki asker yine kapıda bitiverdiler. Onlara hitaben konuştu. Alın işlemlerini tamamlayın. Mehmet çaresiz adamların arasından çıkarken komiser işin kendisine ait bölümünü tamamlamanın rahatlığıyla gerinerek bir sigara yaktı. Bundan sonrasında alt katta diğerleri hallederlerdi. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacaktı Eminovların belleğinde. Öyle pişman olacaklardı ki yaşadıklarını bile hatırlamak istemeyeceklerdi belki de. Sadist bir gülüşle koltuğuna yaslandı. Sigarası bugün daha önce içtiklerinden çok daha fazla keyif veriyordu. Baba oğul Eminovlar 4 gün 4 gece boyunca birbirinden ayrı hücrelerde kapatılıp aç susuz sık sık sorgulanmaya çıkarıldılar. Her defasında aynı soruları değişik insanlara cevapladılar. Tekrar tekrar sorulan Seyit'in nasıl kaçtığı, kimin kaçırdığı, nasıl hazırlık yaptığı, ilk ne zaman haber aldıkları sorularının çoğuna hakikaten cevap verecek bir bilgileri yoktu. Ama inandırıcı olamıyorlardı. Birinin darbeden hırpalanmış, yorgun gövdesi dışarı taşınırken hücreden alınan diğeri onun yerine sorgulamaya getiriliyordu. 4 günlük işkencenin, eziyetin sonunda önce Mehmet ardından Osman serbest bırakıldı. Komşularından kocasını polisin götürdüğünü öğrenen Zahide, Mehmet'in yüzü gözü şişmiş, sakallarından kan pıhtıları karşısında gördüğü zaman kendisini kaybetmek üzereydi. Genç gelin Mümine ise kan çanağına dönmüş gözleri, yaralı yüzü ve vücudu ile kapıda yığılan kocasını hiç değilse evine dönebildiği için şükürlerle karşıladı. Ancak Osman'ın yuvasına kavuşması çok uzun sürmeyecekti. Karakolda hala Eminovların ardından süren hararetli bir tartışma vardı. Yetkililer Eminovların Kurt Seyit'le haberleşmelerine muhakkak gözden kaçan bir bit yeniği olduğu hususunda hemfikirdiler. Elle tutulur hiçbir şey bulamamışlardı ama buna rağmen huzursuzlardı. Baba Eminov'dan artık bir dert gelmeyeceğini biliyorlardı. Adam çok yaşlıydı ve bu topraklardan kopup bir yere gidemeyeceği kadar uzun yaşamıştı buralarda. Bundan sonra mektuplaşmak gibi bir cesareti de olmayacağı aşikardı. Ama aynı şeyden olduğu için emin olamıyorlardı. Hem çok genç hem heyecanlıydı. Ailenin diğer fertlerinin yaşadığından çok Bolşevik ideallerine sahip olması imkansızdı. O akşam uzun süren müzakereler sonunda Osman Eminov'un Komünist Rusya'ya bir hayrı olamayacağına karar verdiler. Hatta yakın bir zaman sonra zararı dahi olabileceğinden neredeyse emindiler. Osman Eminov'un mahkumiyeti kesinleşmişti. Gece yarısına yakın bir saatte Sadovi Caddesi'nin denize doğru inerken sağ tarafında 41 numaralı evin kapısı vurulduğunda Osman ve karısı henüz yatağa girmişlerdi. Korku ve belirsizlik endişesiyle birbirlerinden ayrı geçirdikleri 4 günün şokunu henüz üzerlerinden atamamışlardı. Mümine sıkı sıkı sarıldığı kocasının göğsünde hala daha hıçkırıyordu. Osman başlarına gelen bu belanın burada bitmeyeceğini hissini duymakla beraber karısını rahatlatmak için onu teselli edecek kelimeler arıyordu. Onu ölümden daha çok ölümünden sonra geride kalacak güzelim karısına ve iki çocuğuna neler yapacaklarını kestirememek kahrediyordu. Ancak 1918'den bu yana ailece yaşadıkları bundan sonra da huzura eremeyecekleri işaretini veriyordu. Bu son sorgulama en eziyete uğradıkları olmamakla birlikte ilki değildi. Seyit'in evden uzaklaşışından beri sayısını unuttuğu kadar defalarca sorguya çekilmişler, hırpalanmışlardı. Gencecik Havva bile birkaç defa karakolda sabahlamıştı. Hasta yatağından alınıp içinden bir his fırtınanın henüz bitmediğini, hatta daha kötüsünün yakın olduğu haberini veriyordu sanki. Huzursuzluğunu karısının kolları arasında sıcaklığıyla geçiştirmek ister gibi onu iyice kendisine çekti. Onun gözyaşları içindeki güzelim yüzüne bakarken her ne derse her zamankinden daha çok özlem duydu. Onu bir daha görememek düşüncesinin neden kendisini bırakmadığını anlamıyordu. Sezgilerinin kendisini yanıltıyor olmasını ümit etmekten başka çaresi yok gibiydi. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarken bir diğeri için ne kadar kıymetli olduklarını her zamankinden fazla hissettiler. Bunu kanıtlamak istercesine aynı anda sarmaş dolaş oldular. Mümine her zaman keyifli bir güleçlikle bakan kocasının yüzünde endişeler okuyordu. İşin garibi, o da yüreğinde endişelerin kanat çarpışını duyuyordu. Bu defaki karakol macerası diğerlerinden çok farklı olmuştu ve ardının geleceği korkusu içini sarmıştı. Bir bütün olan vücutlarının kalp atışları diğerinin göğsünde duyuluyordu. Son kez birlikte olduklarının çaresiz hissiyle kucaklaştıklarında yürekleri, nefesleri, korkuları, endişeleri, aşkları bir kişinin bedeninden yükseliyorcasına ikisini de sardı. Sokak kapısının yıkılır gibi vurulmasıyla bedenlerinin yarattığı hayal dünyasından irkilerek uyandılar. Genç kadının gözleri korkuyla açıldı ama bir şey söyleyemedi. Osman yataktan fırlayıp cama koştu. Tüllerin ardından görebildiği kadarıyla 4-5 asker kapıdaydı. Bir şey düşünmesine fırsat yoktu. Kapı arka arkaya vuruluyordu. Alt kata yerleştirilenlerden biri nasılsa açacaktı. Kendisi açmasa bile hemen pantolon gömleğini üzerine geçirdi. Karısına sarılırken her ikisi de kapısının kimin için vurulduğunu biliyorlardı. Mümine ağlamaya başladı. Osman, şşt, çocuklar uyanacak. Hadi canım sakin ol. Yine bir şeyler sorup bırakacaklardır nasılsa. Merak etme. Osman, korkuyorum. Sana bir şey yapmalarından korkuyorum. Aşağıdaki kapının açıldığını duydular. Mümine yataktan çıkıp sabahlığını üzerine geçirdi. Kocasının belinden sıkı sıkı sarılıp başını onun göğsüne dayadı. Hıçkırıklarla konuşmaya çalıştı. Biliyordum, biliyordum. İçime dolmuştu. Yatak odalarını merdivenlere bağlayan salonun kapısı açıldığında tekrar ayrılacaklarının farkında son kez öpüştüler. Dudaklarında aşktan başka belki de artık hiç görüşemeyecek olmak endişesinin ömür boyu yaratacağı acısına hasreti tadılıyordu. Birbirlerini incitmek korkusuyla yaşayan iki insan değil. İlerdi sanki. Sanki sevgilerini bir diğerinin dudağında mühürlemek için hırs vardı öpüşlerinde. Aynı anda o da kapıları vuruldu. Osman açtığında karşısındakilerden birinin kendisini 4 gün evvel götüren polis olduğunu gördü. Kimliğinin sorulması gerekmiyordu artık. Hiçbir şey söylemediler, söyletmediler. Osman bileklerine aniden takılan kelepçenin soğuk temasıyla iliklerine kadar titrerken başını geriye çevirip karısına son bir bakış attı. Mümine askerleri yararak kocasına ulaşmak isteğiyle haykırarak ileri atıldı. Gözyaşlarının, kadın çığlığının onları durduramayacağını biliyordu ama elinden gelebilecek başka bir şey yoktu. Adamlardan biri elinin tersiyle onun zarif vücudunu iteledi ve süratle Osman'ı çekileyerek merdivenlerden indirdiler. Genç kadın toparlanıp arkalarından koşmaya başladı. Bir yandan haykırıyordu. Bırakın kocamı, bırakın, hiçbir suçu yok onun. Osman karısının başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Bir yandan itelenirken başını döndürüp bağırdı. Eve dön, eve dön, çocukların yanında kal. Aynı anda sırtına bir yumruk yedi. Kızıllardan biri hiddetle homurdanıyordu. Rusça konuş, menbur adam. Rusça konuş. Hala daha burnunu sürtülmedi mi? Osman yumruğun acısıyla ciğerlerinin öttüğünü hissediyordu. Başını çevirmesine bir daha müsaade etmediler. Gittikçe horlatlaşan hareketlerle bahçeden çıkardılar. Genç adam karısının hala daha haykırıp ağlayarak peşlerinden koştuğunu duyuyordu ama ona bir şey söyleyecek fırsatı yoktu artık. Arka arkaya yüzüne başına yediği yumruklar ve dipçiklerle kendisini neredeyse kaybetmek üzereydi. Burnu ve dişlerinden birkaçı kırılmış olmalıydı. Önünü zorlukla görüyordu. Mümini ise kocasının vahşice elinden götürülüşü karşısında çılgına dönmüş, çıplak ayakları, omuzlarına dağılmış saçları ve artık gırtlağını yırtar gibi çıkan sesiyle bağırarak onları takip etmeye çalışıyordu. Osmanlı gözünün önüne götürüyorlardı ve onun ölüme gittiğini görebiliyordu. Diller gibi yetiştiği ilk askerin koluna yapıştı. Artık ağlamıyor, isyanla haykırıyordu. Adamın kabaca itişine onun koluna iki eliyle yapışarak karşı koydu ve yumruklamaya başladı. Mavi gözleri delirir gibi açılmıştı. Çaresizliğin pençesinde hiddet, hırs ve yaşla gözleri bakıyordu. Asker bu incecik, naif yapılı kadının başına tebelliş oluşundan sıkılmıştı. Ondan kurtulması için bir tokat yetti. Mümine yanağında patlayan avucun tesiriyle yıkıldı. Yüzü yere vurduğunda bir an hiç kalkamayacakmış gibi hissetti. Osman karısının sesinin kesildiğini fark edince meraklandı. Bir fırsatını bulup yanındaki askerin omuzları arasından başını uzattı. Biraz arkada yerde yatmakta olan karısını görebildiğince çılgına döndü. O saniyede ona ulaşmaktan başka hiçbir şey düşünemedi. Kelepçelerin yakınlaştırdığı ellerini yumruk gibi birleştirip bilinçsizce sağa sola savurarak etrafını saran cendereden kurtulmaya çalıştı. Bir an için muvaffak oldu da gerisin geriye karısına doğru koşmaya başladı ama birkaç adımdan öteye gidemedi. Bu defa yediği dipçikle başındaki kanın ılım ılım gövdesine aktığını hissetti. Midesi bulandı. Gözlerinin önünde kanlı beyaz benekler oluştu. Karısının ismini seslenmek isteğiyle gayretlenen dudaklarından sadece hırıltı duyuldu. Olduğu yere düştü. Son birkaç dakikada caddeyi saran haykırışlar, küfürler, bağırışmalar komşuların çoğunu uyandırmıştı. Bahçelerin ardında kalan evdekiler merakla bekleşirken cadde üzerinde olanlar perdelerin arasından olup biteni korkuyla seyrediyorlardı. Kızıllar yaşadıkları bu telaşa sebep verdikleri için Eminov çiftine son derece sinirlenmişlerdi. Aralarında geçen hararetli bir tartışmadan sonra ikisi yerde baygın yatan Osman'ı kollarından yakalayıp yerde sürüklemeye başladılar. Osman yediği darbelerle uyuşmuş olmasına rağmen taşların yüzünde başında yarattığı acıyı duyabilecek kadar hisleri yerindeydi. Artık gövdesini taşımaya, sürükleyenlere isyan etmeye, onurunu kurtarmaya gücü kalmamıştı. Şiş kanlı göz kapaklarının ardından bir çizgi inceliğinde etrafı görebilen gözleri onu aldatıyordu. Bakışları kâh bir parke taşının çukurunu yakalıyor, kâh bir sokak lambası ışığının ince uzun sarı bir çizgi gibi algılıyordu. Vücudunun tüm kemikleri birbirinden ayrılmış gibiydi. Son bir defa ayaklarını yere basıp gardiyanların adımlarını yakalamak üzere kalkmaya çabaladı ama sadece uğraştığını zannetti. Kanayan beyninin gücü bunu düşünmekten öteye götüremedi. Düşünen bir ölü gibi sürükleniyordu. Karısı için duyduğu acı, vücudunu parçalara ayıran acı her nebzesiyle onunlaydı. Ancak bu acıyı dile getirmek bir yana inleyecek kadar bile hayat kalmamıştı gövdesinde. Kaldırımla cadde arasında yediği darbenin tesiriyle düşen mümine toparlanmaya başladığı an gözüne ilk çarpan askerlerin çizmeleri oldu. Ve bir elini yere dayayarak kalkmaya çalıştığında ikisinin birden koluna girerek kendisini kocasının az evvel götürüldüğü istikamette götürdüklerini fark etti. Tokattan ve üzerine düştüğü taştan aldığı yara ile sol yanağı ve gözü şişmiş, dudakları patlamıştı. Bir şeyler söylemek istedi ama dilini döndüremedi. En azından kocasını tekrar görebilecekti. Evde yataklarında mışıl mışıl uyurken bıraktığı çocuklarını hatırlayınca paniğe kapıldı. Hiç değilse kayınpederinin evine bir haber bırakabilseydi diye düşündü ama konuşmasına imkan yoktu. Zaten kızların kendisini dinleyeceğini de sanmıyordu. Birbirine dolaşan ayaklarını mümkün olduğunca büyük adımlarla açarak yanındakilerin kendisini daha fazla hırpalamasını önlemeye çalıştı. Onların kaba ve ahlaksız konuşmalarına kulaklarını kapatmaktan başka çaresi yoktu. Osman artık hiç açamadığı gözlerinin ardından girdikleri binanın sokaktakilerden daha farklı ışığını sezdi ve etrafında artan seslerden ve kokudan nereye geldiğini çıkardı. Daha bir gün olmadan bırakıldığı yere geri getirilmişti ama bu defa buradan canlı ayrılamayacağını biliyordu. Yüzünü ve dizlerinin kademeli çarpışından merdivenlerden sürüklendiğini anladı. Az sonra binanın o uğursuz kokusundan sıyrılıp yeniden açık havaya çıkmışlardı. Bir müddet daha toprak zeminde sürüklendikten sonra dizleri üzerine çöktürüldü. Kendisini taşımasına gerek yoktu. Sırtını bir direğe dayayıp kelepçelerini, sözcükleri, bileklerini bir defa da arkada direğin etrafında iple bağladılar. Boynunu bütün gayretine rağmen dik tutamıyordu. Belinin ağırlığı ise dizlerinin üzerine doğru bütün vücudunu çekiyordu sanki. Kolları, bacakları ipe bağlı kukla gibiydi adeta. Hiçbir uzvu kendisine hakim değildi artık. Şu an kemiklerindeki, derisindeki acıyı duymuyor ama yüreğindeki eziklik canını yakıyordu. Bağırmak, etrafındakilere lanet okumak, isyanını duyurmak istiyordu. Ve buna gücü olmadığı için kendisini lanetliyordu. Sessiz isyanının beklentisi içindeyken binada çıkan ayak seslerini takiben karısının sesiyle gayretlendi. Mümine karakolun bahçesine çıkarıldığı an yarı ölü bağlanmış kocasının perişan halini acı bir çığlık atmaktan kendini alıkoyamadı. Ona doğru koşmaya yeltendi ama yanındakiler bırakmadılar. Osman karısının ismini seslenmeye büyük bir çaba sarf ettiyse de mümkün olmadı. Sadece açabildiği kadarıyla gözünün aralığından mümkün olduğu yere doğru bakabildi. Ağaran günün puslu aydınlığında onun hırpalanmış güzel yüzüne, diğer bir direğe doğru itelenen zarif gövdesine bakarken çaresizliğinden gözünden iki damla yaş geldi. Mümine kader birliği etmek üzere evlendiği ve yine aynı sebepten peşini bırakmadığı kocasıyla aynı akıbeti paylaşmak üzere olduğunu görüyordu. Ama onuruna dokunan böyle bir cezayı hak etmemeleriydi. Belki de sadece korkutmak için yapıyorlardı. Belki hala daha konuşacak bir şeyleri olduğunu sanıyorlardı. Kızın ipi öyle gaddarca düğümledi ki genç kadın bileklerinin kesildiğini hissetti. Ellerine giden kan durmuştu sanki, parmakları uyuştu. Az sonra olabilecekleri düşünmek ise beynini uyuşturuyordu. İşi bitip yüzüne bakan adama kin dolu gözlerle cevap verdi. Katiller. Aynı anda yeni bir tokatla beyninde şimşekler çaktı. Adamın parmağındaki yüzük zaten patlamış olan dudağı ile yanağı arasında bir yere gömülüp koca bir yara daha açmıştı.